Ayrım 17. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 267. 10. bölüm. 7 Mayıs Cumartesi, 12 Mayıs Perşembe. Mikael Blomqvist, serbest gazeteci Daniel Olofsson'un Göteborg'dan gönderdiği araştırma dosyasını bir kenara bırakıp düşünceli bir ifadeyle caddedeki kalabalığa bakmaya başladı. Bu odada en çok sevdiği şey buydu. Götgatan bütün gün insanlarla doluydu. Pencerenin kenarında durup kalabalığa bakarken yalnızlığını hissetmiyordu. Acil bir işi olmamasına rağmen stresliydi. Millennium'un yaz sayısı için düşündüğü metinleri gözden geçirmiş ve elindeki belgelerin bir tema sayısına sığmayacak kadar kapsamlı olduğuna karar vermişti. Benzer bir durumu Wennerström olayında da yaşamıştı. O zaman olduğu gibi şimdi elinde bulunan belgeleri de kitap formunda yayınlayacaktı. Yaklaşık 150 sayfalık belge vardı. Demek ki ortaya yaklaşık 300-350 sayfalık bir kitap çıkacaktı. İşin basit kısmı hazırdı. Doug Swenson ile Mia Bergman cinayetlerini, onların cesetlerini nasıl bulduğunu, Lisbeth Salander'in nasıl suçlu ilan edildiğini yazıp bitirmişti. 37 sayfalık bir bölümün tamamını Lisbeth Salander hakkında basında çıkan yazıları, savcı Richard Ekström'ün tutumunu ve polis soruşturmasını yerden yere vurmaya ayırmıştı. Olayı iyice tarttıktan sonra Bublanski ve meslektaşlarına yönelttiği eleştiriyi bir parça yumuşatmıştı. Ekström'ün yaptığı basın toplantısının kasetini izledikten sonra vermişti bu kararı. Huzursuzluğu yüzünden okunan Bublanski'nin Ekström'ün hızlı çıkarsamalarından rahatsız olduğu çok açıktı. Bütün bu dramatik olayları anlattıktan sonra geriye dönmüş, Zalachenko'nun İsveç'e nasıl geldiğini, Lisbeth Salander'in çocukluğunu ve onu Uppsala'daki St. Stefan Hastanesi'ne götüren olayları anlatmıştı. Doktor Peter Tolaborian ile onu yönlendiren Gunnar Björk'ü tarumar etmek için özel bir çaba göstermişti. 1991 yılında yapılan psikiyatrik araştırmadan bahsetmiş, taraf değiştirmiş bir Rus ajanının kimliğini koruyabilmek için Lisbeth Salander'in nasıl bir tehdit olarak görüldüğünü anlatmıştı. Tolaborian ile Björk arasındaki yazışmalara geniş yer ayırmıştı. Zalachenko'ya verilen yeni kimliği ve onun tam gün çalışan bir gangster olarak faaliyet gösterdiği alanları sayıp dökmüştü. Ronald Niedermann'ı, Miriam Wu'nun kaçırılmasını ve Paolo Roberto'nun olaya nasıl dahil olduğunu yazmış, son olarak da Gossaberga'da yaşananları, Lisbeth Salander'in vurulup gömülmesini, Niedermann etkisiz kılınmışken polisin aptalca davranışlarının bir polisin öldürülmesine nasıl yol açtığını özetlemişti. Öykü son derece inandırıcıydı. Tek sorunu hala bir takım boşlukların olmasıydı. Gunnar Björk tek başına hareket etmiş olamazdı. Bütün bu olayların arkasında çok geniş imkanlara ve etkiye sahip büyük bir grubun olması gerekiyordu. Başka türlüsü düşünülemezdi. Bununla birlikte Mikael Blomqvist, Lisbeth Salander'a karşı yapılan hukuksuz davranışların hükümetin ve sapuyu yönetenlerin bilgisi dahilinde yapılmış olacağına ihtimal vermiyordu. Bu çıkarsamanın gerisinde makamlara duyduğu güven değil, insan doğasına duyduğu inanç yatıyordu. Eğer bu çapta bir operasyonun arkasında politik bir gerekçe olsaydı bu kadar gizli tutulamazdı. Bir yerden gaz kaçağı olur, birileri gevezelik eder ve basın bundan haberdar olurdu. Zalachenko kulübünün küçük, gizli faaliyet yürüten bir grup aktivistten ibaret olduğunu düşünüyordu. Sorun bunlardan hiçbirinin kimliğine ulaşamamasıydı. Belki de bunlardan biri Mikael Blomqvist'i takip eden Göran Martensson'du. Kitabı Lisbeth Salander'in mahkemesinin başladığı gün piyasaya çıkarmak üzere hazırlık yapıyorlardı. Christer Malm'le fiyatını biraz yüksek tutacakları Millennium'un yaz sayısıyla birlikte vermek üzere bir de cep kitabı hazırlamaya karar vermişlerdi. Görev dağılımı yapılmıştı. Henry Cortez ile Malin Erickson, Sapo'nun tarihi ve skandalları konusunda bir makale hazırlayacaklardı. Lisbeth Salander'in yargılanacağı artık belliydi. Savcı Richard Ekström, Magge Lundin'i ağır yaralamak ve Carl Axel Bodin'i, yani namı diğer Zalachenko'yu öldürmeye teşebbüsten Lisbeth Salander'e karşı dava açacaktı. Mahkeme günü belli değildi ama Mikael meslektaşlarından Ekström'ün davayı Temmuz'da açmayı planladığını öğrenmişti. Tabii bu biraz da Lisbeth Salander'in sağlık durumuna bağlıydı. Mikael davanın Temmuz ayında açılmasının gerisinde ne yattığını kestirebiliyordu. Yaz ortasında açılacak bir dava çok fazla ilgi çekmezdi. Alnını kırıştırarak Millennium'daki odasının penceresinden dışarıdaki kalabalığa baktı. Bu işin peşini bırakmadılar. Lisbeth Salander'e karşı komploya devam ediyorlar. Telefonların dinlenmesinin, Annika Giannini'ye saldırılmasının ve 1991 yılında hazırlanan Salander raporunun çalınmasının başka bir izahı olamaz. Belki Zalachenko cinayeti de bu işin bir parçası. Ama elinde kanıt yoktu. Malin Erickson ve Christer Malm'le Doug Svensson'un kadın ticareti hakkında yaptığı araştırmayı da mahkeme öncesi Millennium yayın evinden çıkartmaya karar vermişlerdi. Bütün kartları aynı anda açmaları iyi olurdu. Ayrıca bu kitabın baskısını geciktirmeleri için hiçbir neden yoktu. Aksine başka bir zamanda yayınlandığında aynı ölçüde ilgi çekmezdi. Doug Svensson'un kitabını baskıya hazırlama işinden Malin Erickson sorumluydu. Henry Cortez, Mikael'in Salander olayını anlatan kitabına yardımcı olacaktı. Lottie Karim ve kendi isteği dışında Christer Malm, Millennium'un geçici redaksiyon yardımcıları olmuşlardı. Ellerindeki tek muhabir Monica Nilsson'du. Artan iş yükü Millennium'un elemanlarının iflahını kestiğinden Malin Erickson haber hazırlamaları için birkaç bağımsız gazeteciyle ilişkiye geçmişti. Bu onlara pahalıya patlayacaktı ama başka çareleri yoktu. Mikael sarı bir not kağıdına kitabın telifi için Doug Svensson'un ailesiyle ilişkiye geçmeyi not etti. Örebro'da oturan aile Svensson'un tek varisiydi. Aslında kitabı Doug Svensson'un adıyla yayınlamalarının önünde hukuki bir engel yoktu. Ama yine de Örebro'ya gidip ailenin onayını almak istiyordu. Bunu şimdi vakti olmadığından ileri bir tarihe erteledi. Daha çözülmesi gereken yüzlerce ayrıntı vardı. Bir kısmı Lisbeth Salander konusunu nasıl ele alacağıyla ilgiliydi. Bu konuda karar verebilmesi için Lisbeth'le yüz yüze konuşması gerekiyordu. Gerçeği, hiç değilse gerçeğin bir kısmını yazmak için onun onayını almalıydı. Ama şimdi Lisbeth Salander tutukluydu ve ziyaret yasağı vardı. Yani görüşmek imkansızdı. Annika Giannini ona yardımcı olamazdı. Kız kardeşi yasanın belirlediği kurallara kölece bağlı kalıyor ve Mikael Blomqvist'in gizli mesajlarını taşıyıp ayak işlerine bakmak istemiyordu. Müvekkiliyle neler konuştuğunu Mikael'e anlatmamıştı. Yalnızca Salander'e karşı düzenlenen komployu anlayabilmek için Mikael'den yardım istemişti. Mikael'in anlattıkları korkunçtu ama hepsi de doğruydu. Lisbeth Salander'in vasisinin tecavüzüne uğradığını ve kendisinin de intikam olsun diye bu alçak adamın karnına bir mesaj yazdığını Annika'ya anlatıp anlatmadığından emin değildi Mikael. Ama her şeyden önce Lisbeth Salander'in izole edilmiş olması ciddi bir sorundu. O bir bilgisayar uzmanı, hacker'dı. Annika bunu bilmiyordu. Mikael, Lisbeth'e sırlarını hiçbir zaman açıklamayacağına söz vermiş ve bu sözünü tutmuştu. Ama Mikael'in, Lisbeth'in yeteneklerine ihtiyacı vardı. Yani Lisbeth Salander'le bir biçimde kontak kurmalıydı. İç çekip Daniel Olofsson'un gönderdiği rapora döndü. İçinden iki sayfayı aldı. Bunlardan biri 1950 doğumlu İdris Gidi'nin iltica başvurusu sırasında pasaportundan alınan fotokopiydi. Bıyıklı, esmer, siyah saçlı bir adamdı. Şakaklarına aklar düşmüştü. İkinci sayfada Daniel Olofsson'un İdris Gidi'nin yaşam öyküsü hakkında yaptığı özet vardı. Gidi, Kürt kökenli Iraklı bir mülteciydi. Daniel Olofsson, Gidi hakkında Saul Granska'da çalışan diğerlerinden daha fazla bilgi toplamıştı. Bunun nedeni Gidi'nin bir zamanlar basının ilgisini çekmesi ve basın arşivinde ona ait bir sürü bilgi olmasıydı. Gidi, 1950 yılında Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde doğmuştu. Büyük ekonomik atılım yılları denilen 1970'lerden payına düşeni alarak mühendislik fakültesinde okumuştu. 1984 yılında Musul İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Gidi'nin aktif politikayla ilgisi yoktu. Ama Kürt'tü ve Saddam Hüseyin'in Irak'ında her Kürt potansiyel bir tehlikeydi. Giedi'nin babası 1987 Ekim'inde Kürt hareketini desteklediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Ortada somut bir kanıt yoktu ama 1988 Ocak ayında vatanı ihanet suçlamasıyla idam edilmişti. İki ay sonra İdris Giedi, Irak gizli polisi tarafından evinden alınmıştı. Musul dışında bir cezaevine götürülmüştü. 11 ay boyunca işkence görmüştü. Giedi kendisinden neyi kabul etmesini istediklerini bilmiyordu. İşkenceler devam etmişti. 1989 yılında amcası Baas Partisi'nin bölge liderine 10 bin dolar rüşvet ödeyerek Giedi'yi kurtarmıştı. Baas Partisi'nin yöneticisi bu parayı Giedi'nin Irak devletine verdiği zarara karşılık olarak almıştı. Giedi amcasının gözetimine bırakılmıştı. 39 kiloya düşmüştü, yürüyemiyordu. Serbest bırakılırken ayak altında dolaşıp herhangi bir hınzırlık yapmasın diye balyozla vurularak bir kalça kemiği kırılmıştı. İdris Giedi birkaç hafta yaşamla ölüm arasında gidip gelmiş, biraz kendini toparladıktan sonra amcası onu Musul'un 60 kilometre uzağındaki bir köye götürmüştü. Yaz geldiğinde Giedi koltuk değneklerinden yardım alarak yürüyebilecek kadar düzelmişti. Eski haline dönmesi imkansızdı, gelecekte neler yapabileceğini bilemiyordu. Ağustos ayında gizli polisin aldığı iki kardeşini bir daha asla göremeyecekti. Büyük ihtimalle Musul'un dışındaki kum tepelerinden birinin altına gömülmüşlerdi. Eylül ayında amcası Giedi'nin tekrar arandığı haberini almıştı. Bölgede tanınan bir kaçakçıya 3000 dolar ödeyerek Giedi'yi sınırdan Türkiye'ye geçirtmişti. Daha sonra Giedi sahte bir pasaportla Türkiye'den İsveç'e geçmişti. 19 Ekim 1989'da Stockholm'deki Arlanda Havaalanı'na inmişti. Tek kelime dahi İsveççe bilmiyordu. Hemen havaalanında iltica talebinde bulunması talimatı verilmişti. Kırık dökük İngilizcesiyle denileni yaptı. 2 yıl Uppland, Vasbi'deki mülteci kampında kaldıktan sonra Göçmen Bakanlığı İdris Giedi'nin İsveç'ten oturum almak için yeterli nedenlere sahip olmadığına karar vermişti. Giedi bu sürede İsveççe öğrenmiş, geçirdiği iki ameliyattan sonra koltuk değneksiz yürüyebilir hale gelmişti. O zamanlar İsveç'te göçmen kamplarına yapılan saldırılar ve Bert Karlsson'un kurduğu Yeni Demokrasi Partisi'nin ırkçı düşünceleri tartışılıyordu. İdris Giedi'nin adının basının arşivlerine kaydedilmesinin nedeni avukatının Giedi hakkında verilen kararı basına taşımış olmasıydı. İsveç'te yaşayan Kürtler İdris Giedi'ye arka çıkmıştı. Bunlardan biri de Baksi ailesiydi. Protesto gösterileri yapılmış, Giedi hakkında verilen kararın düzeltilmesi için Göçmen Bakanı Birgit Frigebo'ya toplu dilekçeler gönderilmişti. Bütün bunlar basında geniş yankı yaratmış, bakanlık geri adım atarak Giedi'ye oturma izni vermişti. 1992 yılında mülteci kampından ayrılan Giedi için yeni bir süreç başlıyordu. Bir yandan fizik tedavi görürken bir yandan da iş aramaya koyulmuştu. Parlak akademik kariyerinin ve tecrübeli bir inşaat mühendisi olmasının hiçbir işe yaramadığını anlaması uzun sürmeyecek, gazete dağıtıcısı, bulaşıkçı ve taksi şoförü olarak çalışacaktı. Merdivenleri çıkamadığından gazete dağıtıcılığına çok çabuk son vermek zorunda kalmıştı. Taksi şoförlüğünden hoşlanmıştı ama bir türlü İsveç trafiğine adapte olamadığı gibi kalçasındaki ağrılar da bir saatten daha fazla oturmasına müsaade etmediğinden bu işi de bırakmıştı. 1998 yılında Göteborg'a taşınmış, uzak akrabalarından biri ona acıyarak bir temizlik şirketinde iş bulmuştu. Zalgrenska Hastanesi'nde yarım gün çalışacaktı. Rutin bir işti. Haftanın 6 günü içlerinde C11'inde olduğu birkaç koridorun pasmasını yapacaktı. Mikael Blomqvist, Daniel Olofsson'un yaptığı özeti okuduktan sonra İdris Giedi'nin fotoğrafını incelemeye başladı. Arkasından da basın arşivinden Olofsson'un özet olarak aktardığı makaleleri indirdi. Dikkatle okuyup uzun bir süre düşündü. Bir sigara yaktı. Erika Berger dergiyi terk ettikten sonra sigara yasağı gevşetilmişti. Hatta Henry Cortez masasının üzerine alenen bir kül tablası bile koymuştu. Mikael son olarak Olafsson'un Anders Jonasson hakkında yazdıklarını ele aldı. Metni okurken alnında derin kırışıklıklar belirmişti. Mikael Blomqvist, KAB plakalı arabayı göremiyordu ve içinde izlendiğine dair bir his de yoktu. Ama tedbiri elden bırakmayıp Akademi Kitap Evi'nin yan kapısından NK mağazasına girdi ve doğrudan ana giriş kapısına yöneldi. Mağazanın içinde birini göz hapsinde tutmak imkansızdı. İki cep telefonunu da kapatıp Eskişehir'deki parlamento binasının önünden geçti. Küçük dar sokaklarda dolaşarak izlenip izlenmediğini kontrol ettikten sonra Swartwit yayın evinin kapısına geldi. Saat 14.30'du. Mikael habersiz gelmişti ama yayın yönetmeni Kurdo Baksi bürodaydı. Mikael'i gördüğünde yüzü ışıdı.
''Merhabalar'' dedi Kurda Baksı sıcak bir ifadeyle. ''Artık bize uğradın yok.''
''Şimdi geldim ya'' dedi Mikael.
''3 yıl sonra'' dedi Kurdo.
El sıkıştılar. Mikael Kurdo Baksı'yı 1980'li yıllardan beri tanıyordu. Kurdo Swartwit gazetesini çıkartırken ona yardımcı olanlardan biri de Mikael'di. İlk başlarda gazete İsveç İşçi Sendikaları Birliği'nin, LO, merkez binasında geceleri gizlice basılıyordu. O tarihlerde Lo'nun araştırma sekreterliğini yapan, sonraları Çocukları Kurtarın Örgütü'nün sübyancı avcısı namıyla ünlenecek Per Erik Aström'den destek alıyordu Kurdo. Geceleri fotokopi odasına girdiğinde Swartwit'in birikmiş sayfaları ve rahatlamış bir Kurdo ile karşılaşan Aström'e göre mizampajı berbat olan Swartwit gazeteden başka her şeye benziyordu. Ayrıca 15 yıl sonra iflas edip yayın evine dönüşecek gazetenin logosunu da Aström hazırlamıştı. Lo'da danışmanlık yaptığı o yılları en iğrenç yılları diye hatırlıyordu Mikael ve bir daha böylesi bir işte hiç çalışmayacaktı. Per Erik Aström, Mikael'den Swartwit gazetesini okuyup redaksiyonuna yardımcı olmasını rica etmişti. O günden sonra Kurdo ile Mikael arkadaş olmuşlardı. Mikael kanepeye otururken Kurdo Baksı kahve getirdi. Bir süre uzun bir aradan sonra karşılaşan iki arkadaş ne konuşursa onu konuştular. Konuşmaları Kurdo'ya gelen telefonlarla sık sık kesiliyordu. Kurdo Mikael'in anlamadığı Kürtçe, Türkçe ya da Arapça bir şeyler söylüyordu. Swartwit yayın evini daha önce ziyaret ettiğinde de benzer bir durumla karşılaşmıştı. Dünyanın her tarafından telefon geliyordu Kurdo'ya.
''Sanki biraz sıkıntılı gibisin'' dedi Kurdo. ''Derdin ne?''
''Şu telefonu 5 dakika kapatabilir misin?'' Kurdo telefonu kapattı. ''Şimdi yardımına ihtiyacım var. Önemli ve acilen yapılması gereken bir şey. Bir de bu odanın dışına asla çıkmamalı.''
''Anlat.''
1989 yılında Irak'tan İsveç'e İdris Gidi adlı bir Kürt mülteci gelmiş. Onu geri göndermek isterlerken senin ailenin de yardımıyla oturma izni almış.'' Baban mı yoksa başkası mı yardım etti bilemiyorum.
Amcam Mahmut Baksı, İdris'i tanıyorum, sorun ne?
Şimdi Göteborg'da çalışıyor, basit bir iş için onun yardımına ihtiyacım var.
Nasıl bir iş?
Bana güveniyor musun Kurdo?
Elbette, biz arkadaşız.
Bu işin gizlice yapılmasını istiyorum, çok gizli. Ne olduğunu sana anlatamam ama yasa dışı bir şey olmadığına, senin ve arkadaşın İdris için sorun yaratmayacağına güvence verebilirim. Kurdo Baksı Mikael Blomkvist'e dikkatle baktı.
Anlıyorum, gizli kalsın istiyorsun.
Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Senden beni İdris'le görüştürmeni istiyorum. Kurdo bir süre düşündükten sonra çalışma masasına gidip telefon defterini açtı. İdris Gidi'nin numarasını bulana kadar 1 dakika aradı. Sonra telefonun ahizesini kaldırıp numarayı tuşladı. Kürtçe konuştular. Mikael Kurdo'nun yüz ifadesinden selam sabah kısmında olduklarını anladı. Konuşma bir süre sonra ciddiyet kazandı. Ahizeyi kulağından uzaklaştıran Kurdo Mikael'e dönüp ''Onunla ne zaman buluşmak istiyorsun?'' diye sordu. ''Eğer mümkünse cuma öğleden sonra evinde ziyaret edip edemeyeceğimi sorar mısın?'' Kurdo kısa bir süre daha konuştuktan sonra telefonu kapattı.
''İdris Gidi Angeret'te oturuyor'' dedi Kurdo Baksı. ''Adresi var mı?''
Mikael başını salladı.
''Cuma öğleden sonra 5'te evde olacak.''
''Teşekkürler Kurdo'' dedi Mikael.
''Zalgrensk Hastanesi'de temizlikçi olarak çalışıyor.''
''Biliyorum'' dedi Mikael.
''Gazetelerde senin şu Salander olayına karıştığın gözüme çarptı.''
''Doğru.''
''Vurulmuş.''
''Evet.''
''Sanırım Zalgrensk Hastanesi'nde yatıyor.''
''Bu da doğru.'' Kurdo dünkü çocuk değildi. Mikael Blomkvist'in çetin bir işin üstesinden gelmeye çalıştığını anlamıştı. Blomquist'in bu konuda sicili kabarıktı. Mikael'i 1980'li yıllardan beri tanıyordu. Hiçbir zaman yakın arkadaş olmamışlardı ama düşman da değillerdi. Ne zaman istese Mikael ona yardımcı olmuştu. Geçen yıllarda bir iki defa bira içmişler, arada bir de bir partide ya da meyhanede karşılaşmışlardı.
''Bu işe dahil olmam değil mi?'' dedi Kurdu.
''Hayır, olmayacaksın. Sen sadece beni arkadaşınla tanıştırdın. Tekrar ediyorum, İdris giydiği yasa dışı bir şeye bulaştırmayacağım.''
Kurdo başını salladı. Verilen güvenceden tatmin olmuştu.
Mikael ayağa kalktı.
''Şimdi sana bir hizmet borcum var.''
''Birbirimizin hizmetine hep ihtiyacımız var.'' dedi Kurdo.
17. Ayrımın Sonu. Sayfa 267.